Merhabalar, Sarkaç Podcast'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu programda yapay zekanın hukuki ve estetik boyutlarını, etik boyutlarını konuşmak istiyoruz. Estetik boyutlarını ayrı bir programda konuşmamız lazım. Konuklarımızı tanıyarak başlayalım. Cansu.
Cansu Cence ben, felsefeciyim. AI Ethics Lab'i kurdum, yönetiyorum. Yapay zekanın etik kısmını çalışıyoruz. Özellikle de hem araştırma olarak yapay zeka etiği üzerine araştırmalar AI Ethics Lab'de yapıyoruz. Hem de kurumlara, şirketlere, okullara etiği yapay zeka kullanan sistemler geliştirirken ve kullanırken nasıl işin içine dahil edecekleri üzerine workshoplar dizayn ediyoruz. Bunlarla ilgili eğitimler veriyoruz ya da analizler yapıyoruz. Hadi.
Cem Say, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bundan 100 yıl kadar önce Türkiye'nin ilk yapay zeka doktora tezini yaptım ve de işte yapay zeka dersleri. Ayrıca kuramsal bilgisayar bilimi, kuantum hesaplama falan gibi bilgisayarın başka uç konularında da çalışan bir hocayım.
Barış Erman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza hukuku ve ceza mahkemesi hukuku anabilim dalında öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da bizim bilişim hukuku yan dal programında yapay zekayı da içeren bazı programlar, çalışmalar, dersler yürütüyorum.
Albert Ali Salah, ben de Utrecht Üniversitesi Hollanda'da bilgisayar mühendisliği bölümünde hocayım. Sosyal ve duyumsal hesaplama üzerine, yapay zekanın alt branşları üzerine çalışıyorum. Özellikle 1-2 senedir Türkiye'deki mültecilerle ilgili bir büyük veri projesi yürüttüğüm için işin etik kısmıyla da son zamanlarda oldukça yakından ilgiliyim. Şimdi bu konuşmanın, sohbetin moderasyonunu ben üstlendim. Önce bir yapay zekanın tanımıyla başlayalım. Çünkü tanım son derece politik. Tanımı nereye koyduğumuza göre konu sağa sola doğru gidecek. Cem Hocam, sizden bir yapay zeka tanımı alarak başlayalım.
Ben bu konuda bir kitap yazmıştım. Orada da dediğim gibi ben her 20 yılda bir tanımı değiştiriyorum. Konu ya, baktıkça insanın bir dakika bunu da dahil etmemiz gerekir dediği noktalar çıkıyor. Bu sabah oturduğum yeni tanıma göre mesela şuna ne dersiniz? İnsanları taklit etmeyi istediğimizi düşünelim. Makinelere insanları taklit ettirmek istediğimizi düşünelim. Ama onların kol güçlerini falan değil, beyinleriyle yaptıkları genelde her şeyi taklit ettirmek istediğimizi düşünelim. Ki onlar da işte düşünme, algılama, bir yargıya varma, karar verme falan gibi şeyler oluyor. Bir de bunu insana taklit ettirmekten öteye, insanların yapabileceğinden çok daha yüksek verimde, çok daha yüksek hacimde, çok daha büyük doğrulukla falan yaptırmak istediğimizi düşünelim. Makinelere bu yeteneği kazandırmak istediğimizi düşünelim. Bence yapay zeka buna çalışan mühendislik projesi.
Şimdi çok yakın zamanda İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının bir Çalıştay raporu yayınlandı. Yapay zeka çağında hukuk diye. Hukukla yapay zeka ilişkisini kurgulayan, çok farklı yönlerden bu ilişkiye bakan bir rapor bu. Onlar da çok benzer bir yapay zeka tanımıyla başlıyorlar. Ve diyorlar ki yapay zeka insanların yapabildiklerini taklit edebilen bilgisayar üretme konusunda kullanılan şemsiye bir terimdir. Fakat siz burada çok enteresan bir noktaya daha parmak basıyorsunuz. İnsanların yapabileceğinden çok daha yüksek kapasitesi olabilen programlardan da söz ediyoruz. Şimdi her konuda bu belki geçerli değil ama bazı konularda, özellikle de bizim bugün tartışacağımız hukuk ve etik konularında yapay zekanın bu insanların ötesine geçebilme yeteneği diyelim. Bu bir ki bu sayısal bir şey ve doğal olarak büyük veri işlemeyle özellikle ilgili. Yapay zekayı belki bir parça daha farklı bir yere koymamız gerektiğini de bize söylüyor. Şimdi bu tanım çerçevesinde yapay zekanın tabii pek çok faydalı tarafı var. Yani işte tavsiye algoritmalarını her gün kullanıyoruz. Bir dilden bir dile çeviri şu anda hızla ilerliyor. Hani edebiyat seviyesinde çeviri yapamıyor belki ama kullanılabilir çeviriler üretme, şöyle bir dokümanı anlama konusunda çok yardımcı olan sistemler geliştiriliyor. Bilgiye erişim çok önemli. İçerik arama tarama, tıpta kullanımı var, ilaç geliştirme, tedavi kişiselleştirme, Otonom arabalar şu anda çok üzerinde çalışılan bir konu. Lojistikte uygulamaları var. Onun dışında bizim Hollanda'da şu anda çok üzerinde durduğumuz sosyal fayda için yapay zeka kavramı var. Birleşmiş Milletler'in 2030 için koyduğu bu 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin hepsi için ayrı ayrı yapay zeka uygulamaları var. Ve bir anlamda bunları karar destek sistemleri gibi de düşünebiliriz. Ne kadar çok veriyi kullanarak bir karar verebiliyorsa bir sistem, o kadar gerçekçi, doğru kararlar verebilir diyebiliyoruz.
Şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Yani aslında burada insanların, Cem Hoca'nın dediğine ek olarak, hani insanların karar verme mekanizmasındaki hatalar, sistematik hatalar çok yapay zekayı öne çıkaran şeylerden bir tanesi. Çünkü bu Kahneman ve Tversky'nin araştırmalarında özellikle ortaya koyduğu şeylerden, yani biz ne olursa olsun hani kapasitemiz gereği istatistik düşünemiyoruz. Yani hani anlasak bile o istatistik verileri çok doktorlar üzerinde, hani istatistiği sürekli kullanan insanlar üzerinde yapılan çalışmalarda bile çok iyi kullanamadığımız, büyük veri değil yani, hani biraz fazlaca veri olunca bunu çok iyi anlayamadığımız falan, yani sistematik olarak bildiğimiz bir şey. Dolayısıyla bu eksiklerimizi yapay zeka çok iyi bir şekilde doldurabiliyor, öne geçebiliyor burada.
Evet. Peki bütün bu olumlu yanlarının yanı sıra ne tür problemlerimiz var yapay zeka ile ilgili? Hani burada hukuksal bakış ve etik belki iki farklı konu. Dolayısıyla belki sizden önce bir buradaki önemli kavramsal altyapı ne olmalı, nasıl bir kuramsal yapı üzerinden bunun tartışmasını yapmak lazım. Bunu sizden dinleyelim.
Ben şey söyleyeyim, yani etik sorunun, etiğin esas sorusu neyin doğru olduğu. Yani hangi vereceğimiz hangi kararın doğru karar olduğu ya da hangi regülasyonun doğru regülasyon olacağı, adil regülasyon olacağı. Dolayısıyla herhangi bir hukuki düzeni yerine koymadan önce zaten bunlar, yani önce bir etik tartışmasını aslında hep yapıyoruz. Ne amacımız ne? Hangi doğru sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ki, hangisi verimli, efektif bir hukuki düzen olur ve mevcut hukuki düzene nasıl uyum sağlar? En azından ben etik, yani işin etik kısmında çalışan biri olarak bizim baktığımız yönü bu. Bir de tabii hukuk her türlü en ufak detayına kadar soruları cevaplamadığı için her zaman etik, bu hani mesela mevcut şeyden gidersek, tıp etiğinde tamam, tıpla ilgili bir hukuk var ama hala tıp hukukunun cevaplamadığı konularda tıp etiğiyle soruları çözmeye çalışıyoruz. Benzer bir şey yapay zeka ile ilgili etik ve hukuk ayrımında da geçerli. Hem hangi kuralların doğru olduğu hem de onların dışında kalan soruların cevaplanması için. Etik yönünden, hukuk yönünden.
Hukuk yönünden şöyle bir şey var. Aslında hukuk toplumdaki en arkadan gelen sistem. Yani her şeyin cevabını önce bulmamız gerekiyor ki buna hukuki karşılığı nasıl vereceğiz bunu ortaya koyabilirim. Dolayısıyla hukuk yavaş, en arkadan gelen katar, hatta yani felsefenin bile arkasından gelen katar varsa o hukuk. Dolayısıyla bazı şeylere yetişmekte her zaman zorlanıyor hukuk. Bu ciddi bir sorun ve özellikle işte bu teknolojik gelişmelerin çok olduğu alanda bizi en fazla zorlayan konulardan bir tanesi ve hani teknolojik gelişmenin hızı eksponansiyel şekilde artmasına rağmen hukukun hızı bu ölçüde artamıyor ve dolayısıyla giderek aradaki çatalın açılmakta olduğunu görüyoruz özellikle bu dönemde. Yapay zeka söz konusu olduğunda bizi en fazla meşgul eden konulardan bir tanesi kişilik ve birey nedir ve bizim yapay zekalı sistemlere uygulayabileceğimiz sorumluluk rejimi nedir? Bunun üzerinde henüz hayal düzleminde diyebileceğimiz bazı çalışmalar var. Bunların çok somut bir zemine oturduğunu henüz söylemek dahi mümkün değil. Burada özellikle biz birazcık da işte felsefeye, hem etiğe hem ontolojiye bağlıyız ki bize birey nedir diye bir cevap gelsin, onun üzerine bir şey kurgulayalım. Yani şu anda olan şey mesela yapay zeka ortaya çıktığında, otonom bir yapay zeka ortaya çıktığında biz bunu bir kişi olarak mı göreceğiz, veya tüzel kişilere uyguladığımız sistemi mi uygulayacağız, yoksa işte serflere veya kölelere uygulanan Roma dönemindeki eski sistemi mi canlandırmaya çalışacağız? Bunun gibi bazı sorular üzerinde gidip geliyoruz. Ama şu anda bizi aktüel olarak en fazla ilgilendiren konulardan bir tanesi büyük verilerin hızlı bir şekilde işlenmesi ve bundan doğan öngörülmedik hukuki sonuçlar. Öngörülmedik derken hukukun insanları hedef alarak hazırlamış olduğu normların şu anda yetersiz kalmasından bahsediyoruz. Bir sorunumuz kişi davranışlarının önceden tahmini ve bunun hem istihbari açıdan hem de adli açıdan kişilerin özel hayatlarını ciddi anlamda sınırlandıran sonuçlarının ortaya çıkması. Bir başka sorunumuz şu olacak, yani işte otonom arabalar, otomobiller şu anda zaten gündemde. Bunların hangi kurallara göre karar alması gerektiğine yönelik veya işte önceden belirlenmemiş şekilde karar alabilen algoritmaların neden olabileceği zararlardan kimin ne şekilde sorumlu tutulabileceği. Bu ciddi bir sorunumuz.
Bunları burada daha bir fazla parça duralım aslında. Tabii. Otonom araçlar, hani minibüs caddesinde araba kullanan herkesin kafasına şu soru geliyor. Yani hakikaten Türkiye'de otonom bir araba hareket edebilecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü bu? Cem Hocam, ne düşünürsünüz bu konuda? Evet. Yapılabiliyor mu bu teknolojik olarak?
Türkiye'de çok zor. Çünkü sen de duymuşsundur, bu Google'ın arabası ve genellikle o tip otonom arabalar hakikaten bir fazla fazla iyi sürmek, fazla fazla kurallara uymak için programlandıklarından, mesela bir dört yol ağzına geldiklerinde birisi burnunu hakkı olmadığı halde biraz fazla çıkartmışsa aman ha o girmiş zaten diyerek ona izin veriyor. O yüzden insanlar bu anlamda otonom arabaları suistimal ederek sürekli onun bekleyeceği şekilde yolu kullanabiliyorlar. Bu tip şirketler genellikle kazadan çok korktukları için, hani bir tane ölümlü kaza olunca bütün Uber'in şeyi sistemi değişiyor falan filan araştırma aşamasında. Onları minibüs caddesinde suistimal ederler yani. Onlara kötü davranırlar. Ama zaten iş oraya kalmadan o teknolojinin, hele de bizim şehirler gibi şehirlerin içinde araba sürecek hale gelmesine daha var. Amerika'da bir şehrin içinde ciddi ciddi sürdükleri tek şehir biliyorsun Arizona'da, işte güneşin her zaman pırıl pırıl parladığı bir yerde Google'ın sadece bazı semtlerde çalıştırdığı bir taksi servisi var. Onun da müşterileri zaten Google'ın seçtiği insanlar filan. Yani kaydoluyorsun ancak öyle giriyorsun.
Ama çok hızlı ilerliyor bu. Yani çok kısa bir sürede bu noktaya geldik ve şu anda hani bunun teknolojisi 3 aşağı 5 yukarı hazır. Ama tabii hukuki düzenlemeleri önemli. Yani burada biz bir karar verdiğimiz zaman ve işte ne bileyim, bu çok klasik 3 tane yaşlıyı mı ezelim, bir tane genci mi ezelim gibi sorular var. Otonom arabanın ne yapmasını istiyoruz sorusu. Otonom arabalar da illa kaza yapacaklar ve insanları öldürecekler. Bunu biliyoruz ama insanlardan çok daha az öldürecekler. Onu da biliyoruz bir yandan. Çünkü daha iyi hesaplayabiliyorlar. İşte alkollü kullanmıyorlar falan, bir sürü avantajları var. Fakat bir insan bir insanı öldürdüğü zaman bunun sorumluluğunu alıyor. Araba, otonom araba öldürdüğü zaman bunun sorumluluğunu kim alacak? Bu soruya cevap verebiliyor muyuz?
Şimdi şöyle, aslında bizde izin verilen risk denen bir teori var. Bu teori çerçevesinde şunu biliyoruz. Tehlikeli veya riskli faaliyetlerde mutlaka zarar ortaya çıkacak. İşte tıpta da bu söz konusu, inşaatlarda da söz konusu, aynı zamanda trafikte de söz konusu. Ve izin verilen risk çerçevesinde kalan kadarıyla zaten bir sorumluluğun doğmaması gerekiyor. Kimseye bir sorumluluk yükleyemiyoruz. Ölümlü kaza bile olsa deniyor ki bu hani kimsenin öngöremeyeceği bir durumdu. Ama şimdi aslında bu şunu yapacak, kimsenin öngöremeyeceği durumu biz yine insana göre belirlemiş vaziyetteyiz. Otonom araba bir karar verdiği zaman varsayılan şey şu olması lazım. Madem ki o kadar çok muhafazakar davranıyor, kaza olmaması konusunda zaten izin verilen risk içinde kalıyor olması gerekiyor verdiği kararların. Ama gerçekte bu böyle mi olacak? Bu her zaman kullanıcı bakımından da hukukçu bakımından özellikle bir soru işareti. En basitinden şunu söyleyeyim. Hani bu Moral Machines'ten bahsetmiştik program evet. öncesinde. Şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Moral Machines insanlara yapılan bir anket aslında. İşte bir yaşlıya mı çarpsın?
Ahlaklı makineler diyebilir miyiz? Makineler,
evet.
MIT tarafından, MIT Media evet. Lab tarafından. Hatta moralmachines.com mu eğer bakmak isterlerse?
Evet. Sarkaç'ta bunun bir yazısı var aslında.
Var mı?
Evet.
Herkes girip evet, şey yapabiliyor. Burada kendisi bu deneyin bir parçası olabiliyor ve dahası kendi sonuçlarının dünya ortalamasına veya ülke ortalamasına göre nerede durduğunu da görebiliyor.
Neydi bu deney?
Otonom aracın belli bir noktada nasıl karar ver, iki kişiden birine çarpması gerektiğinde mesela nasıl karar vermesi gerektiği, neyi dikkate alarak karar vermesi gerektiği konusunda farklı ikilem soruları soruluyor kişiye ve kişi buna göre bir cevap veriyor. İşte ben mesela hukukçu olduğum için hukuku koruyan bir yaklaşımla davranmışım orada.
Yani kırmızıda geçen gençle her zaman kenarda duran.
Evet, kırmızıda geçene çarpsın, kenarda durana çarpmasın gibi cevaplarım daha fazla olmuş. Evet. Bu benim hukukçu deformasyonundan kaynaklı bir durum. Fakat şunu, tabii bir ülke ortalaması var ve bir dünya ortalaması var. Bu da yani bence hiç uzak olmayacak bir şey. Böyle bir sistemin otomatik olarak milisaniyeler içinde otonom araç tarafından bilfiil uygulanır hale gelmesi de mümkün. Yani somut olayda gerçekten böyle bir şeyle karşılaştığında bir otonom araç kime çarpacağını o andaki dünya konsensüsüne dayanarak da kendisi karar verebilir.
Ya da ülke konsensüsü.
Veya ülke veya da sınırdan geçtiği anda başka ülkenin konsensüsüne dahil olacak şekilde.
Ama bu işte etik problemi aslında. Nasıl davranmasını istiyoruz? Bu soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Yani bir kere karar verirsek onun teknolojisini yaparız. Onda sıkıntı yok ama nasıl yapsın?
Ya bunda şöyle bir şey de var. Şimdi Moral Machines'in birkaç sorunu var ve önemli sorunu var işin etik kısmına baktığımızda. Bu dediğimiz gibi bir anket ve hani orada sizin çeşitli senaryolarda nasıl davranılması gerektiğini seçmeniz isteniyor. Ama bu bir etik karar vermek değil aslında. Etikle ilgili sizin bir nevi hislerinizi ölçen bir anketten bahsediyoruz. Çünkü etik karar verme dediğimizde orada bir karar verme mekanizması işte ethical reasoning olması gerekiyor ve buna göre de sizin bayağı hani böyle kafanızı zorlayarak ama peki buna böyle dediysem diğerine nasıl demeliyimi yaşamanız gereken bir üzerinde düşünülmüş bir karar verme mekanizması olması gerekiyor.
Yani etik problemlerde insanların hep kendi içinde tutarlı olduğunu mu varsayıyoruz?
Hayır ama eğer cevap etik diyorsak yani bu benim etik görüşüm şu olacaktır, benim etik cevabım bu olacaktır diyorsak onun tutarlı olmaması halinde bu sizin etik hissinizdir. Yani biraz böyle hani matematiksel düşünürsek tamam ben bunun cevabını 3 tahmin ediyorumla sağlamasını yaptım. Evet cevabım 3 demek arasındaki fark gibi bir şey. Dolayısıyla Moral Machines'in yaptığı şey hem bu yani hani üzerinde çok da düşünmeden bu senaryolarda ben olsam şöyle yapardım ya da şöyle yapasını istiyordum gibi cevapları toplamak. Hem de bunu aslında çok karmaşık bir şekilde toplamak. Yani ben 10 kere yaptım. Siz kaç kere yaptınız bilmiyorum ama benim öğrencilerim birçok kez yaptı. Ama işte sokaktan geçen, orada sorulan evsiz adam ölsün mü dediğiniz evsiz adam yapmadı. Dolayısıyla çok yanlı bir veri toplamasından bahsediyoruz. Ve de bir nevi sorular bir açıdan çok ilginç, bir açıdan değil. Yani yaşlı hani 3 yaşlıya karşı bir genç mi dediğimizde o yaşlı genç şeyi çok korkutucu gelse de hani öyle bir etik karar vermek bize nasıl verilir ki desek de sağlık etiğinde bu hep yaptığımız bir karar. Sağlık politikalarını zaten sağlık etiği, sağlık politikalarını bu kararları vererek düzenliyor. Üzerinde hala tartışılan şey ama hani öncelik gence mi verilmeli, yaşlıya mı verilmeli gibi konular. Ama sonuçta verilen kararlar. Yani hani ilk defa böyle bir şeye karşılaşmıyoruz aslında. 3'e karşı 1'i zaten ilk defa karşılaşmıyoruz.
Ama orada zaten çok tutarlı bir şekilde hani sayı olduğu zaman hemen hemen herkes daha az insanı öldürmeyi tercih ediyor.
Evet.
Mesele başka kültürel boyutlarda çıkıyor. İşte
ne bileyim, genç ve yaşlı tarzı
genç ve yaşlı çıkıyor, çıkıyor mesela. Evet. Japonlar yaşlılar daha kıymetlidir derken Amerikalılar gençler daha kıymetlidir diyor ve birbirlerinin niye bu kararı verdiğini de anlamıyorlar. Yani bunun ne kadar bağıl bir şey olduğunu bu kadar net bir şekilde görmüyoruz. Hepimiz kendi etik değerlendirmelerimizi evrensel zannediyoruz. Halbuki
ama aslında yani bütün bunlarla ilgili bizim şeyde uygulamalı etikte literatürümüz var. Hı. Yani Japonya'yla hani bölgesel karşılaştırma olarak da direkt aynı ülke içindeki görüş farklılıkları olarak da yani mesela bir şeyin sağlık sisteminin parayı yeni doğmuş bebeği kurtarmaya mı yoksa işte 20 yaşındakine mi hani hayatın neresinde en değerlisinizdir? Çok böyle korkutucu hani böyle insan çok rahatsız edici bir soru olsa aslında bizim çok kullandığımız ve hani bu kadar mal makinesi tarafından göz önüne geldiğinde korkutsa da yani içinde yaşadığımız sistemlerin uyguladığı etik sorular.
Aslında şunu da söyleyeyim. Hukukta da tas da var ama içinde yaşadığımız sistemlerin uyguladığı etik standardı dikkate alınır ve o standarda uygun bir karar alındığı sürece bu işte bahsettiğim izin verilen risk kapsamında kabul edilir. Yalnız hukukta bunu temsil eden kişi hakimdir. Yani hakimin ülkenin vicdanının sesi olduğu kabul edilir ve ancak o bunu değerlendirebilir diye bakılır. Tabii ki teknik olarak baktığımızda bence bu şekildeki bir karar mekanizması bunu çok daha kesin bir şekilde yapabilir ama gidip de bir hakime senden daha iyi bilen yapay zeka var demek o kadar da kolay bir şey değil uygulamak.
Onu demek zaten istemiyoruz ama hakimi de bazı konularda eğitmek istiyoruz mesela.
İşte, evet.
Peki hakimin toplumun normu olması bekleniyor mu? Yani atıyorum mesela Türkiye'yi düşünelim. Çok cehaletin olduğu bir ülkedeyiz. Çok iyi eğitemedik halkımızı. Bazı konularda da bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan yanlış yargılar var mesela. Hakimin o yargıları toplumun kullandığı şeklinde mi kullanmasını bekliyoruz?
Şimdi bu çok çok ciddi bir mesele. Çünkü yani Türkiye özelinde baktığımız zaman hakimler vasıtasıyla halkın eğitileceği ve ileri götürüleceği ön kabulüyle hazırlanmış bir hukuk sistemi içinde yetiştik. Ve fakat hakimler bir yandan ülkenin ortalamasını yansıtma duyarlılığındayken diğer yandan hakim ideolojiyi ve hakim rejimi sürdürme iddiasını da içinde barındıran kişiler olarak seçildi. Yani bu şimdi de böyle, eskiden de böyleydi. Bu Türk yargısının kemikleşmiş bir durumu, bir pozisyon.
Başka ülkelerde farklı mı bu?
Bu kadar net olmayabiliyor. Dolayısıyla bir Türk hakimi her zaman şu şeyi diyecektir. Yani Türk toplumunun hassasiyetlerini ben dikkate alıyorum ve bunun çerçevesinde karar veriyorum derken katılımcılık eksikliği, profesyonel deformasyon, hakimlik eğitiminden gelen bazı sebeplerle aslında bunu birebir de yansıtmıyor olabilir.
Burada bir parantez açayım ben. Şimdi yapay zekanın şu anda bazı problemleri olduğu biliniyor. Ve yapay zeka sonuçta karar veren bir sistem yapıyorsunuz. Ve bu sistemlere de bir takım hakları, güçleri yavaş yavaş devrediyoruz. İşte mesela Hollanda örneğini vereyim. Hollanda'da Rotterdam açıklarında büyük bir set var. Bu set kapandığı zaman Rotterdam limanına giriş çıkışları tamamen engelliyor. Bu işte deniz seviyesi yükselirse şehir sular altında kalmasın diye düşünülmüş bir set sistemi. Fakat bu çok politik bir karar. Çünkü siz o seti kaldırdığınız anda şehir anında zarar etmeye başlıyor. Çok büyük, yani milyon eurolarla zarar etmeye başlıyor. Çünkü bütün deniz trafiğini kesmiş durumdasınız. Ve Hollanda hükümeti diyor ki ya bu çok politik bir karar. İnsanlar etki altında kalabilir. Bunu biz yapay zekaya verelim. O kararı o versin. Ve bir sürü sensör yerleştiriyorlar falan. Fakat yapay zeka yanlış bir karar verip seti çat diye kapatıyor. O zaman diyorlar ki ya biz galiba bir hata ettik. Biz bunu yine insana verelim. Çünkü bir yandan da sıkıntılı bir durum. Yani eğer yapay zeka yanlış karar verirse bunu nasıl yapacağız? Daha tam yapay zeka sistemlerini çok iyi anlamıyoruz. Ne karar verdi de, nasıl o karar verdi de kapattı bu seti? Çok iyi anlayamayabiliyoruz. Çünkü çok fazla parametreye dayalı sistemler çıkıyor ortaya. Milyonlarca parametresi olan sistemler üretiyoruz. Dolayısıyla şu anda yapay zekada iki tane eksen üzerinden ilerliyor bu tartışmalar. Bunların bir tanesi algoritmaların hakça olması, fairness kavramı. İşte mesela beyazlarla zencilere ayrımcılık uygulamasın ya da kadınlarla erkeklere eşit davransın. Diğeri de açıklanabilirlik. Yani bir yapay zeka sistemi karar verdiğinde bu kararı neye dayanarak vermiş? Bunu görmek istiyoruz. Çünkü bu sistemler bazen çok bariz şekillerde hata yapıyorlar. İşte ne bileyim, bir bisikletliyle bir arabayı görüntüsünden ayırt eden bir sistem yaptık. O aslında işte öz nitelik uzayında bisikletlilerle arabalar arasında bir çizgi çekmek gibi bir şey. Dolayısıyla aslında bize gayet bisiklet gibi görünen bir şeyi çok 3-4 piksel değiştirerek o sisteme araba olarak sınıflandırması mümkün olabiliyor. Bu da çok sorunlu tabii. O zaman değişik, hiç bizim bilmediğimiz patolojiler çıkabiliyor bu karar sistemlerinde. Fakat yapay zekanın Barış Hoca'nın biraz önce söylediği anlamda daha başka bir problemi daha var. O da hukuksal bir çerçeve içerisinde yapay zekanın sağlamış olduğu imkanlar var. Ki bu da büyük veriden bağımsız değil. Büyük verinin işlenmesiyle ilgili bir şey. Dolayısıyla mesela Çin gibi baskıcı bir hükümet düşündüğümüz zaman yapay zeka sistemlerindeki gelişmenin bu hükümete vermiş olduğu güç. Bu George Orwell'in 1984'te kurgulamış olduğu o büyük birader vizyonunun kolaylıkla gerçeğe dönebilmesi. Ki bu Amerika gibi bizim daha serbest, daha demokratik olduğunu düşündüğümüz bir ülkede bile Cambridge Analytica skandalından biliyoruz. İnsanların manipülasyonuna yol açabilmesi açısından elinde bu gücü barındıran kişilere ve kurumlara demokrasi açısından çok ağır sonuçları olabilecek bir şey.
Yani bunun bir iki örneğini vermem gerekirse, birincisi mesela yani hakimlere de karar alma mekanizmalarında yardımcı olan yapay zekalar şu anda uygulanıyor, var. Ve kimi durumda bunlar gayet olumlu sonuçlar da verebiliyor. Mesela bir kişinin tutuklanıp tutuklanmaması gerektiği konusunda kaçma ve delilleri karartma şüphesi üzerinden bu kişi kaçabilir mi veya delilleri karartabilir mi? Bu soruyu biz yapay zeka ile daha kesin bir şekilde cevaplandırabiliriz teorik olarak. Ama burada mesela bir yanlılık devreye girdiği zaman ve hakim de bu sefer nasıl bilirkişiye bugünlerde çok bağlı hale geldi teknik açıdan. Aynı şekilde bu kararı her ne kadar her zaman diyecektir ki hakim son sözü söyler. Ama hakim baktığı zaman yapay zeka şu kadar olasılıkla doğru tahmin ediyor. Ben ne söz söyleyebilirim ki havasına girip bu kez birebir uygulama ve yanlışları da olumlama sonucunu doğurabilir. Bu iyi örnekte bile. Ama şeye geldiğimizde hani kabus senaryosu üzerinden konuşacak olursak hakikaten. Yani şu anda bir büyük veri işleyerek biz bir kişinin rejime karşı ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar muhalif olduğunu, başka muhaliflerle görüşüp görüşmediğini, belli noktalarda bir araya gelip gelmediğini, yüz tanıma teknolojisiyle sokaktan bile kişiye işte belli bir risk profili atayarak orada bir müdahalede bulunmanın gerekli olup olmadığını şey yapabiliyoruz, denetleyebiliyoruz. Ve o zaman da bu bir noktada hani eğer muhalifleri bastırmaya çalışan bir rejim varsa buna karşı direnme imkanını olduğu gibi ortadan kaldırma sonucunu doğurabiliyor. Ve üstelik de yani dediğiniz gibi kişileri bireysel bazda manipüle ederek belli akımları zorlayabiliyor. Yani belli bir şekilde oy verilmesini, belli ürünlerin satın alınmasını, belli yerlere gidilip gidilmemesini zorlayabilecek sonuçlar da doğurabiliyor.
Bunu şöyle de hani daha şey eko, sizin söylediklerinizin hepsine ek olarak şu şekilde de ekleyeyim. Şu anda bizle ilgili en çok bilgiyi bu teknoloji şirketleri mi diyoruz onları? Google, işte Facebook falan, bunlar biliyor. Ulaştığımız her bilgi neredeyse bu sistemler aracılığıyla ulaşıyoruz. Akademik bir araştırma yaparken bile Google Scholar'a bakıyorsak eğer, yani her bilgi onların verdiği sıralamayla bize veriliyor. İşte şeyden, Facebook'ta gördüğünüz bilgiler, Twitter'da gördüğünüz her bilgi sonuçta bir şirketin kurduğu sıralama üzerinden size veriliyor. Ve bütün bu sizinle ilgili çok fazla bilgiye sahip olan, sizin bütün dünyayla ilgili bilgi alışverişinizi aracılık eden şirketlerin bir de devletlerle, yani bu da ne oluyor? Zor kullanma monopolisi üzerinde olan, tek eli üzerinde olan tek varlıkla birleşmesi anında Sizi her türlü manipüle eden bir sistemle sizin üzerinizde zor kullanabilen, meşru bir şekilde zor kullanabilen sistemi birleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla hani olabilecek en korkutucu sistemi aslında yaratmak bu. Hani Terminator mi geliyor, robotlar dünyayı ele mi geçiriyor falan diye. Olay aslında en korkutucu, hani olabilecek şey bu aslında. Yapay zeka üzerinden.
Hukukçu olarak şuna da ben o zaman şunu ekleyeyim. Şöyle bir durumumuz var. Bizim özellikle ceza hukuku anlamında şöyle bir tartışmamız söz konusu. Ceza hukuku her zaman suç işlendikten sonra buna cevap olarak gelen bir sistemdir. Yani arkadan bir yanıt sistemidir. İstihbarat ise suç işlenmeden önce suçun önüne geçmeye çalışan bir sistemdir. Şimdi genel olarak biz zaten büyük veriden bağımsız olarak da 2000 yıllarından beri bu iki sistemin iç içe geçmeye başladığını görüyoruz. Yani istihbarat yavaş yavaş ceza hukukunu ele geçirir hale geldi ve bu sadece baskıcı rejimler diye tanımladığımız alanda değil, bütün dünya kapsamında olan bir şey, Amerika'da da olan bir şey, İngiltere'de de olan bir şey. Bu sistem, yani işte büyük verinin kolay işlenmesi bu geçişkenliği daha da arttırır ve artık içinden çıkılmaz bir hale getirir korkusunu yaşıyoruz.
Ne yaşamalıyız?
Tabii ki. Ve bir de şunu da söyleyeyim, yani hani direnme hakkının ortadan kalkması bence ciddi bir şey. Çünkü yani yine hukuk felsefesi boyutuyla baktığımızda işte Habermas'ın sivil itaatsizlik bakış açısı açısından hani toplumdaki diyalektiğin sürmesi aslında itaatsizlik eylemleriyle ortaya çıkabilen bir şey. İtaatsizliği biz tamamen baskıladığımızda bu isterse özgür tırnak içinde bir rejim olsun, itaatsizliği baskılayan, kendi gelişimini de baltalamış bir rejim haline gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla toplumdaki diyalektiğin sürmesi bakımından da bir sakınca olduğunu düşünüyorum.
Türkiye örneğinde Türkiye özelinde bir örnek verebilir miyiz buna? Nasıl bir sakıncası olabilir mesela böyle bir sürecin?
Yani burada zaten hani muhalif olarak tanımlanan kişilerin belli noktalarda toplanacağını, daha toplanma gerçekleşmeden önce öngörüldüğü varsayımında en basitinden bir gezi hareketinin hiçbir zaman oluşamayacağı.
Ama oluştu.
Yani giderek zorlaşacağı söylenebilir.
Peki bu yapay zekanın her halükarda biz ne yaparsak yapalım önlenemeyecek bir şekilde gelişeceğini varsayabiliriz herhalde.
Neden öyle bir varsayıyormuşuz?
Çünkü yüz binlerce yapay zeka araştırmacısı şu anda bu konuda çalışıyor. Bütün neredeyse ülkeler bir yapay zeka stratejisi geliştirmiş durumdalar. Ve ciddi boyutta kaynaklar ayrılıyor buna. Yani milyarlarca euro ve dolar harcanıyor bu konuda. Ve insanlar bu konuda araştırma yapmaya devam ediyorlar.
Ha, yani biz ne yaparsak yapalım deyince ben şöyle anladım. Yani biz ne yaparsak yapalım burada bahsedilen işte baskıcı olarak kullanılabilecek yönde gelişmek zorunda diye bir şey yok tabii. Biz öyle şeyler yapabiliriz ki başka bir yönde de gelişebilir. Mesela yine bilgisayar mühendisliğinin özellikle kuramsal taraflarının bize sunduğu şifrelemeyle ilgili bir takım matematiksel altyapıyı kullanarak birçok iletişimimizi aslında bizim mi başkasının mı gönderdiği anlaşılamayacak, kolay kolay izlenemeyecek hale getirebiliriz. Falan filan. Ama tabii temel internet altyapısını sağlayan kurumlar işte devlete aitse olması gerektiği gibi özerk çalışmıyorsa filan. Biz de internete gerçekten bu sakıncalarına rağmen vazgeçemeyeceğimiz bir nimet olarak bakıyorsak, yani ben gençliğimde yoktu, sonra var ve o düşünce
karanlık çağlara dönüştü. Bir insan hakkı olarak kabul ediliyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. İnternet erişimi insan hakkı olarak görülüyor.
Evet, yani Google ya da onun gibi bir şey olmadan nasıl yaşayabiliriz bilmiyoruz hakikaten. Hani burada tek başına bir sömürü ya da bir kumpas ya da bize yapılan bir hile değil. Aslında tamam, birçoğumuz, halkın büyük bir bölümü onun bu açıklarını bilmeden kullanıyor ama hani bilse bile birçok insanın hani şeytanla anlaşma gibi, tamam böyle bir riski var ama yine de bana o kadar güzel bedava bir hizmet sunuyor ki, o kadar güzel yoldan işte en güzel en kısa yolu bana söylüyor ki, ne o gün nereden nereye gittiğimi de biliversin şeklinde buna razı olabileceğini düşünüyorum. Yani bu düzen iyidir demiyorum da bunu açık açık söyleyelim, hala birçok insan buna razı olur gibime geliyor.
Peki ama işte o razı olan insanlar neye razı olduklarının tam farkındalar mı?
İşte o açık açık söyleyelim bölümünde onu demek istedim. Hı. Yani ve bu sizin hakkınızda delil olarak kullanılabilir gibi bir şey var tabii. O okey'e bastığınızda onu kabul etmiş oluyorsunuz.
Burada bence iki şey var yalnız. Bir tanesi o neye razı olma kısmı çok ilginç. Çünkü siz şöyle dediğiniz zaman işte internete koyduğunuz her şey ya da internete yaptığınız her şey sizin hakkınızda bir bilgi olarak duruyor dediğiniz zaman insanların tepkisi şu tabii ki. Ben ters bir şey yapmıyorum ki. Çünkü şunu düşünmüyoruz, yani düşünmüyorduk, Cambridge Analytica ile Amerika düşünüyor, bizim daha tam başımıza gelmedi, biz hala tam düşünemiyoruz ama olay oraya sizin ters bir şey koymanız değil, sizin bütün profilinizin ortaya konması sonucu size sizin yönlendirilmeniz. Yani biz bunun tam farkında değiliz. Bir de buna ek olarak birçok internette kullandığımız birçok sistem, yani sistemden kastım Instagram falan da dahil olmak üzere çok severek böyle gönül bağıyla kullandığımız şeyler, alternatif yok. Yani şimdi Instagram'ı Facebook aldı, WhatsApp'ı Facebook aldı. İnanılmaz bir monopoli tarzı bir sistem üzerinden ilerleyen, hani arama motoru dediğiniz zaman işte Bing'ler falan filan Google'ın yanında hiç sayılıyor. Google Maps'in yanında da hep tek bir yani bir iki el üzerinde toplandığı için şu hani şey diyemiyoruz, tamam ben istemiyorum, ben verilerimin korunması istiyorum, onun için şu servisi kullanacağım diyemiyoruz. Çünkü bu servislerin de başarısı ne kadar çok insanın kullandığına bağlı oluyor genelde. Dolayısıyla o kitleyi oraya geçirmediğimiz sürece ve Google ve Facebook bir zahmet almazsa ancak o zaman böyle bir ihtimal ortaya çıkacak.
Yes ama.
Tamam.
Yani şöyle de bir tarafı var. Hani tamamen umudumuzu yitirmiş değiliz. Bir kere Avrupa'da özellikle bu hassasiyetler toplum içinde bayağı var ve onların hükümetleri gerçekten işte hem verimizi gizli tutacağız ama hem de yapay zekanın nimetlerinden yararlanacağız nasıl olacaksa şeklinde özetlenebilecek bir yöne sapmayı ciddi ciddi savunuyorlar. O da hem önemli bir teknoloji odağı olan bir kıta hem de işte nüfusu filan da yeterince büyük. Bir de bunların yeniliğini unutmayalım. Yani Google kaç yıllık? 20 21 yıl falan mı ne? Evet. Facebook da öyle. Bunlar yeni şirketler. Ve de tam son hallerine vardıklarını sanmıyorum. Tıpkı otomobillere hani emniyet kemerinin takılması bir sürü insan öldükten sonra hükümetin zoruyla olduğu gibi ya da Amerika'daki telefon şirketi tek telefon şirketi olduktan sonra yok evet. Bu da fazla büyüdü deyip bölündüğü gibi. Bence bunların son haline varmadık. Tam da bu dediğimiz sakıncalar yüzünden bunların başına iş gelecek yani. Bölünecekler, emniyet kemerleri takılacak, işte bir bazı şeyleri yapamaz hale getirecekler. Şu anda hani çılgın batı modunda ilerlemelerine izin veriyorum ama işte bu tartışma sürdükçe bir regülasyon gelir diye düşünüyorum. Esas kaygı verici olan senin dediğin gibi regülasyon megülasyon hak getiri olan Çin gibi bir yerde bunun kullanılması.
Yani Çin aslında kendini bu şirketlere karşı bir anlamda korumuş oluyor. Kendi etrafına bir yerli ve milli sınır çizerek.
Evet.
Çok ekstremde bütün ülkelerin buna benzer sınırlar koyacağını düşünebiliriz mesela. Herkes bunun farkına var. Yani şöyle düşünelim, biz ileride Amerika ile savaşa girsek mesela, Amerika'nın bizim oraya göndereceğimiz her askerin her şeyini biliyor olması bizim için büyük bir dezavantaj
Amerika
mı?
O sabah Microsoft'u kapattığında bize. Zaten biz bilmiyorum yani.
Biz ama WhatsApp'tan yazışacaktık müfrezeyle ne olacak gibi. Hayır.
O
ama başka
yani
türlü şeyleri de olabilir.
Değil yani. O anlamda hakikaten yani bağımsızlık iddiası olan her ülkenin bu işlerin yerli ve millisini yapması ve en azından askerlerinin, işte şeylerinin, devletinin filan onu kullanması lazım. O öyle de. Işte çok doğru. Yani doğru.
Şimdi bir de Cloud Act çıktı ve üzerine önümüzdeki sene içinde Avrupa Birliği'nin bir veri direktifi geliyor.
Onun bir detayını alabilir miyiz? O çünkü
şöyle,
önemli bir gelişme.
Bu çok önemli bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta şu anda yürürlükte olan iki kanun var. Bunlar şunu söylüyorlar. Bizim kanunlarımıza göre kurulmuş veya bizim kanunlarımıza göre faaliyet sürdüren her tüzel kişi kendi uhdelerinde bulunan verileri biz isterse bizimle paylaşmak zorundadır. O veri nerede bulunursa bulunsun, kim ona sahip olursa olsun bizimle paylaşmak zorundadır. Ha, başka ülkede olduğu için bu veri eğer bir yükümlülük çatışmasına giriyorsa o zaman gelsin Amerikan mahkemelerinde bunu ileri sürsün. Amerikan mahkemesi de değerlendirsin. Neyi değerlendirecek? İşte Amerika'nın menfaatleri, ilgili ülkenin menfaatleri, bu tüzel kişi hangi ülkeye gerçekten neden bağlılık hissediyor? Bu verinin önemi nedir? Bütün bunlara dikkate alarak bir karar verecek. Yani diyecek ki mesela Microsoft veya işte Google, sen Amerikan hukukuna göre çalışan bir kişi olduğuna göre Türkiye'deki işte Barış Erman'ın e-mail hesapları bana açılacak. O dediği zaman ki ama Türk kişisel verilerin korunması kanununa göre ben bunu yapamam, gidip bunu Amerikan mahkemesinde ileri sürecek. Amerikan mahkemesi diyebilir ki evet yapamaz ama bu verinin özelliği o kadar önemli ki yine de yapmak zorundasın. Oradaki cezayı dahi göze alarak yapmak zorundasın diyebilir. Ve bunu şimdi Amerika kabul etti, İngiltere kabul etti. Avrupa Birliği önümüzdeki sene çok benzer bir şeyi getiriyor, direktifi getiriyor. Ve bunun karşısında işte mesela Çin'in hemen arkasından neredeyse Google'la ilişkin bütün yani Google'un yürüttüğü bütün hükümete ait işletim sistemlerini devreden çıkartma kararı hemen arkasından geldi. Dolayısıyla bu işte bu demir perde diyelim giderek güçlendiren bir hukuki yarış veya hukuki soğuk savaş diyebileceğimiz bir şeye doğru evrilmekte.
Şimdilerde A servisleri diye özetleyebileceğimiz bir sistem var. Yani siz mesela bu yeni üretilmiş yapay zeka, yapay öğrenme tekniklerini kullanarak şirketinizde birikmiş dijital verilerden bir şey öğrenmek, onun içindeki hazineleri bulup çıkarmak istiyorsunuz. O iş için ya siz kendiniz bir ekip kuracaksınız, kendiniz büyük makineler alacaksınız, kendiniz mühendisleri istihdam edeceksiniz, şirketin içinde yapacaksınız. Ya da zaten Amazon'da onun hazırı var. Ona verinizi yollayacaksınız, bir düğmeye basacaksınız, o hesap yapılıp size dönecek. Ama ne oldu? O arada sizin veri Amerika'ya gitti bile. Böyle bir durum var. Yani burada hani gerçekten bir şeyin yerlisini yapacaksak bence bu konuya yatırım yapmak, insanlarımızı, mühendislerimizi yurt dışına kaçırmamak falan filan önemli.
Peki mühendislerin hani yapay zeka ile ilgili çalışması falan, bunlar çok net şeyler. Hatta Türkiye'de şu anda yapay zeka mühendisliği Hacettepe'de başladı ve çok da ilgi gördü. Yani yeni bir alan olarak, bilgisayar mühendisliğinin dışında yeni bir alan olarak.
Yapay zeka mühendisliği programı bilgisayar mühendisliği bölümünün içinde bir program olarak açıldı orada.
Tamam. Bu fakat belli bir uzmanlaşma gerektiği. Tabii. Bunun yani şu gittiği yer sanki tıpkı matematik gibi herkesin kullandığı bir gereç haline gelmesi. Yani bir disipliner çalışması yapılıyor. Bir de bir alet kutusu olarak yapay zeka herkesin evinde bulunması gereken bir, herkes derken her disiplinin. Tabii. Yani bugün sanat tarihçileri bile Shakespeare'in eserlerine eğer doğal dil işleme yöntemleriyle bakıyorlarsa artık oraya bile yapay zeka girmişse artık her disiplinde bunun kullanım alanı var demek. Peki genel halkı nasıl eğitmemiz gerekiyor? Yani bu mesela yapay zeka eğitimini, biz mesela burada sakıncalarını, etik problemlerini, hukuk problemlerini tartışıyoruz. Bunu ne seviyeden başlatmak lazım? Yani şimdi benim aklıma hep retorik geliyor bunun örneği olarak. Demokrasinin var olabilmesi için bizim halkımızı politikacıların söyleyeceği yalanlara karşı uyarmamız lazım. Eski Yunan'da bu retorik üzerinden yapılmış. İşte söz söylemenin sanatları var, insanları kandırmanın usulleri var. Ve bu usuller her bireye öğretilmiş. Şimdi bizim okullarımızda bu bir ölçüde yapılıyor. İşte ne bileyim ne yapıyoruz? Münazara derslerimiz var. İşte edebiyat derslerinde bunlar birazcık yapılıyor. Ama hakkını vererek yapıyor muyuz? Ondan ben şüpheliyim. Halbuki çok önemli. Çünkü bugün bu daha büyük bir problem. Yani işte reklamcılık olsun, politika olsun her alanda bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız. Ve bunların ne kadar doğru olduğunu da bilemez durumdayız. Gidiyoruz Google'a soruyoruz yani. Google her şeyi bize söylüyor. Bu da Google'a çok büyük bir güç veriyor tabii ki. Daha yeni bu hafta işte aynasız kelimesi, işte 1970'lerde bir arabanın aynası yokmuş. İşte polis arabası olarak kullanılıyormuş. Halbuki aynasız Türkçe'de çok daha önceden var olan, 30'lardan 40'lardan beri var olan bir kelime. Ama bir anda etrafımdaki bir sürü insanın, aa evet böyleymiş diye buna inandığını görüyorum. Yani hiç de sorgulamadan inandım. Peki biz nereden başlatmalıyız bu eğitimi? Yani ilkokulda mı vereceğiz, ortaokulda mı vereceğiz? İnsanları özellikle de yapay zeka sayesinde çok daha gerçekçi sentezlenebilen sahte haberlere karşı nasıl eğiteceğiz? Ve daha da ötesi, gerçek haberin birileri sahte olduğunu iddia ettiği zaman ne yapacağız? Yani bir politikacıyı biz iş üzerinde yakaladık, rüşvet alırken yakaladık mesela. O politikacı, yo bu sahte haberdir, ben aslında böyle bir şey söylemedim, bunu kamera görüntüleri de yalan, bunu biri sentezlemiş dediği zaman bunun sonuçlarını nasıl bertaraf edeceğiz?
Ben çok temelden açılışı yapayım. Ya bence şöyle, ilk başta hani eğer eğitim sistemini nasıl düzenlemeliyse soru, ya bence olay her zaman temelde, yani en temelde. Biz eğer işte eleştirel düşünce diyoruz ona, değil mi? Critical thinking, mantık ve matematiği verebiliyorsak, ya bence bunun üzerine kalan her şeyi kurabiliriz. Çünkü eleştirel düşünceyi doğru düzgün verdiğinizde, onun içinde mantık, zaten mantıkla matematik birbiriyle çok bağlantılı olan alanlar. Bunlar olduğu zaman karşınızdaki insanın düşünce yapısı tamam ama bir kontrol edeyim mantığında olmalı. Bu hani eğer eğitimi baştan düzenleyeceksek bence bu. Ve bence bu bizde yeterli kesinlikle değil. Tamam, bazı ülkelere göre, Amerika'ya göre gerçekten çok daha iyiyiz aslında bu temelde. Ama yani iyi miyiz? Hayır. Net bakarsak iyi miyiz? Değiliz. Buna ek olarak mevcut hani halkı nasıl bu tarz spesifik problemlere karşı nasıl eğiteceğiz? O ancak bu tarz şeylerle diye umuyoruz. Yani işte bu tarz podcastlerle, konuşmalarla bunu bir konu yaparak. Bir de tabii sizin en başta söylediğiniz şey vardı. AI for Good, iyi için yapay zeka, Hollanda'da yapılan çalışma. Yani halkı, insanları manipüle etmeye yönelik yapay zeka sistemlerine karşı çıkacak sistemler geliştirmek gibi şeyler üzerinden diye açılışı yapıyorum ve pas atıyorum.
Yani şey, bir kere beşikten itibaren bunun öğrenilmesi lazım. Nasıl bizim annelerimizin işte kendi annelerinden edindikleri bir otomatik işte kaş kolunu almadan çıkma refleksleri var ya, işte şifreni sakın unutma ya da buna benzer internette gördüğün her şeye inanma tipinden, bunun yani sürekli söylenen bir şey olması lazım. İşin kötüsü işte şu anda buna en bu konuda en kötü durumda olanlar, bu tuzaklara en çok düşenler annelerimiz zaten. Facebook'taki anne sorunu. Anlıyorlar falan ya. Bunun beşikten yerleşmesi lazım. Eğitim sistemine bunun ilkokul birden girmesi lazım. Çünkü dediğin sıkıntıların hepsi şu anda bizzat aktif şekilde insanları uyutmak için, politika için ya da işte ne bileyim aşı karşıtlığı şu bu için kullanılıyor. Yani yalanın gerçekten çok daha hızlı, verimli bir şekilde yayılabileceği bir platform yaratmış olduk bilgisayar mühendisleri olarak. Zaten hep öyledir ya, insanlık hani bir problemi çözeyim derken ondan sonra çok daha başka problemleri olan yeni bir şey yapar. Sonra problem oldu deyip bu sefer onu çözmeye çalışır. Öyle. Bu delil meselesine, yani olan şeylere bu sahte delil deyip inandırmama ya da yalan yalan şeylere sahte delil deme. İşte ortak dostumuz Hüseyin Ersöz'de bunu yaşadık, biliyoruz. Yani hukukta herhalde şöyle bir noktaya gelinecek. Yani video görüntüsüne şu tarihten sonra artık ek bir destek olmazsa inanılmaz falan gibi bir noktaya gelinebilir. Çünkü hakikaten mükemmel sahte video görüntüleri yapılabiliyorsa, onun yanında bir tane de başka ekstra delil yoksa, o zaman ona inanmayın denilecek bir noktaya gelinecek. Başka çaresi var mı?
Yok. Yani şöyle ki, Biz bu durumda mutlaka bilirkişi raporlarıyla bağlı vaziyetteyiz uygulamada. Bilirkişi bu burada bir güvenilmez bir durum vardır dediği anda normalde onun delil olarak artık hiç kabul edilmemesi gerekir. Yanında eklemekle de değil, toptan bunun elimine edilmesi gerekir böyle bir şeyin. Ama işte bilirkişinin de cevap veremeyeceği bir şey olduğu zaman artık gerçekten bizim hani şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerektiren bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Yani
İki hafta önce Neurips konferansında Vancouver'da bu yapay zeka, yapay öğrenmenin en büyük konferansı büyük bir deepfake yarışması başlatıldı. Yani işte videolar var, birbirine çok benzeyen video setleri var. Bunlardan bir tanesi gerçek, bir tanesi sahte. Bir tanesi yapay zeka tarafından üretilmiş. Hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu bulabilir miyiz? $1 milyon ödüllü bir yarışma bu. Şimdiden yüzlerce grup bu konuda çalışmaya başladı. Tabii bu anlamda şöyle bir sıkıntımız var. Bunları bulan sistemlerle yapan sistemler zaten birbirine bağlılar. Yani bulmanın en iyi yöntemi yapmak çünkü. Dolayısıyla bulan sistemleri geliştirmek demek, yapan sistemleri de geliştirmek demek. Ben uzun zaman biyometri üzerine çalıştığım için bu konuda da başka sıkıntılar, biyometri camiası karşılaştı. Mesela parmak izi. Çok uzun zaman parmak izinden çıkartılan öz niteliklerin parmak izini sadece temsil ettiği ama tekrar o parmak izinin üretilmesine yol açmayacağı düşünülüyordu. Ta ki İtalyan bir grup bir algoritma geliştirerek bunu yapmayı başarana kadar. O zaman ne oldu? Bir veri tabanındaki kodlanmış parmak izlerinden o parmak izi üretilip sağa sola sentetik olarak yerleştirilebilir hale geldi. Yani bir anda adli sistem için parmak izinin değeri
sıfır.
Aslında sıfıra indi pratikte. Ama şu anda hala kullanılıyor tabii ki.
Ya orada tabii şu var, o sistemin getireceği maliyeti karşılamaya değer bir dava mı var önümüzde, yok mu? Yani biri kalkıp sokakta birini bıçaklamış, kalkıp da oraya da bu sistemi kullanarak bir parmak izini yerleştirmiş olabilir mi? Makul şüphe bunun tersini söyler, geçerlidir. Yani orada o. Ama çok bambaşka bir davada sıfırlamış olabilir aynı anda.
Evet. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Son olarak ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben şöyle bir döneyim hızlıca.
Benden başlamasak aklımda hiçbir şey yok.
Ben o zaman şeyi söyleyeyim. Şu beşikten itibaren eğitim konusunda aklıma bir şey geldi. Onu sadece paylaşacağım. Philip Dick'in Radio Free Albemuth diye bir kitabı vardır. Orada çocuk şarkılarıyla başlatır. Hakikaten direnmenin mümkün olmadığı bir dünyada çocuk şarkılarıyla başlatır. Belki de doğru nokta o.
Çok doğru. Ben de işte iyimser bir yapay zekacı olarak şöyle diyebilirim. Yani olayın iyi tarafından bakalım. Mesela yapay zeka ve hukuk. İşte şu anda biz Türkiye'de yaşıyoruz. İşte zencilere biraz daha fazla ceza veren den falan bahsetmiyorum. Biz direkt yani kanunda apaçık maddesi olan bir şeyi uygulamayı becerebilen hakimlere ihtiyacımız var. Yani onu mesela daha üstelik bu son yılların yapay öğrenme teknikleri falan değildi. Yani 50 yıl öncesinin ilk yapay zeka teknikleri bile onu becerebilir. Mesela öyle başlayabiliriz hakimlere destek olarak. Yani burada bu maddeye göre bu adamı hiç tutuklamak ne demek yani? İddianameyi bile reddetmelisin filan diye gösterebilir yani.
Yani o hakim onu bilmiyor mu aslında?
İşte ama yapay zekanın güzelliği şu. Yani bir de sistem öyle dedi kardeş. İnsanlar biraz buna inanıyorlar. Yani makineye bir tık bence daha fazla güvenilebilir. Çünkü o işte şey yapmaz, tarikat üyesi olmaz, sürülmekten korkmaz falan.
Onu programlayan programcı tarikat üyesi olabilir.
O da açık kaynaktan. İşte yani bir yandan kararı verirken bir yandan da ben kanunun şu anda şu satırındayım bakın filan diye göstererek.
Yani açıklanabilir yapay zeka hala aslında bizim için önemli evet. Sürdürecek bu önümüzdeki
ve de o hani meşhur yapay zekadaki tartışmaya göre sembolik, daha eski moda olan, yani ne yaptığını o anda herkesin anlayabileceği şekilde göstererek yapan sistemler aslında bu kanun uygulaması gibi durumlarda bence Yani hakimin yanına bir tane de ondan koyarsak bence hiç fena olmaz. Sonuçta kanun bir tür bilgisayar programı gibi bir şey değil mi? Yani böyle böyle yaptıysan 5 yıl.
Ya öyle değil aslında. Barış ben
olmuyor. Daha bir detaylı yazılsa.
İşte olmuyor ama. O zaman da elastikiyetini kaybediyor. Yeni olaylara karşılık veremeyesi hale geliyor. Çok şey halde, çok katılaşıyor. Onu da çok istemiyoruz o yüzden. Ama hani şu anlamda katılıyorum. Bazı kararların verilmesini kolaylaştırabilir ama işte son kararı biz hakimden aldığımız zaman ona artık hukuk diyemez hale geliriz. O zaman da o geçişkenliği sağlamak çok çok kolay bir mesele olmayacak.
Çünkü gerçek hayatta kullandığımız kavramlar matematiksel kesinlikle değiller. Dolayısıyla o kavramlar üzerinden kuracağınız hiçbir sistemde bir bilgisayarın isteyeceği kesinlikle kalmıyorlar.
Eyvallah ama 5 yıllık adam hakikaten 5 yıl matematiksel olarak yatıyor. O yüzden ona gelen bir önceki adımın da en azından böyle bir hani 3-5 mühendis tarafından check edilip hakikaten bu doğru çalışıyor diyebilecek bir sistemin katkısıyla verilmesinde bence ne olduğu belli olmayan birisinin karar vermesinden daha bir artı var diye düşünüyorum.
Bence de bu arada zorladığımızda matematiksel bir beklentimiz var bizim insanlardan. Yani doktordan da o matematiksel beklentimiz var. Tamam hani ama yüzdesi ne? Hani ne ihtimalle başıma bir şey gelir? Ve bunu doktor genelde söyleyemiyor çünkü işte bütün bu bahsettiğimiz verileri toparlayamama, onlarla ilgili karar verememe. Biz hukuktan da aslında bunu bayağı bekliyoruz. Yani o hukukun bağlayıcılığı sorusu inanılmaz bir soru. İşte ama hani
çok bence doğru bir beklenti değil. Tam tersi hukukun bazı durumlarda muğlak kalması güzel. Yani şöyle
işine ki, geliyor Barış.
Ya ben gerçekten aynı analoji hekimlerle de çok seminer verdim. Tıp hukuku da çalışıyorum çünkü. Bana en çok yöneltilen soru nasıl bu kadar işte bir hukukçunun dediği öbürünü tutmaz, nasıl bu kadar belirsiz olabiliyorsunuz? Ben diyorum ben siz belirsizsiniz, nasıl? Ben, siz bana bir şey söyleyemiyorsunuz, yaşar mıyım ölür müyüm onu söyleyemiyorsunuz, benden ne bekliyorsunuz yani?
Ya ama şöyle bir şey yok mu? Yani bitiriyoruz dedik yeni evet. Konu oldu ama yani şöyle bir şey yok mu? Sonuçta bizim sorduğumuz şey genelde eğer yani bildikleriniz buysa ondan sonra onlar şey diyorlar ama. Ama hani benim deneyimime göre, deneyim dediğimiz şey zaten sizin gördüğünüz veriyi, şimdiye kadar hayatınız boyunca gördüğünüz veriyi böyle kaba taslak analiz edip, yani senin gibi hastalar aşağı yukarı böyle oluyor, değil mi? Yani, bunu da yapay zeka daha iyi yapıyor. Yani aslında o hani ne içgüdü, altıncı his bilmem ne, hem hukukçunun hem doktorun. Aslında bence o bizim matematiksel kullandığımız bir kavramı anlayamamaktan dolayı böyle muğlak bıraktığımız şeyler olduğunu düşünüyorum ben.
Ama işte hukukta farklı teoriler oluyor. Doğruyu ve yanlışı tam tespit edemeyebiliyoruz. O yüzden biraz benim orada çekincelerim var.
Bir saat bitmiş. Ben sadece şunu da ekleyeyim son olarak. Bana şey ilk başta sıramı salmıştım diyerek. Ya şöyle, bütün bunların olması için yani bütün bu konuştuğumuz etik soruların aslında büyük bir çoğunluğu yepyeni sorular değil. Dolayısıyla hani bir anda uzaylı görmüş gibi değiliz. Yani hani biz bunu tıp alanında da yaşadığımız benzer sorular var, hukuk alanında da yaşadığımız benzer sorular var. Etik soruları mevcut literatürden çok güzel bir şekilde öğrenerek ilerleyebileceğimiz şeyler var. Yeni sorularla da karşılaşıyoruz. Onlar için de farklı işte zihin felsefesi, ontoloji falan gibi başka bir bilgi ağımız mevcut. Ama olay hani benim kendi çalıştığım alandan söyleyeceğim. Yani olay bunları bir araya getirmek. Yani yapay zeka sistemlerini üretenlerle, kullananlarla işin etik ve hukuk kısmını çalışanların biraz bir arada konuşabiliyor olması. Çünkü olmadığı sürece herkes kendi çalıyor, kendi oynuyor gibi oluyor. Hiçbir şey diğer tarafa geçmiyor.
Çok teşekkürler. Burada noktalayalım. Sarkaç Podcast'ı dinlemeye devam edin. Sarkaç.org web sitesinde de güncel Sarkaç yazılarını bulabilirsiniz diyerek. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim.
Teşekkürler.